Yasemin Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben hiç uzatmadan ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Şimdi seçime biliyorsunuz bir ay kaldı hemen hemen. 40 gün diyelim.
37 gün.
Şimdi bu kadar kısa bir süre varken kampanyalarını yürüten partilerin dikkat etmesi gereken noktalar neler? Bu soruyla başlamak istiyorum öncelikle.
Aslında kampanya dediğimiz şey ne? Bu 30 gün kala bölümlere ayırmak gerekiyor. Tabii bu seçimde adaylaşma süreçleri, adayların açıklanması, geçmiş yıllara baktığımızda biraz daha son dakikalarda açıkladılar birçok parti. Kampanyada aslında adayla da biraz şekillenecek olan bir şey. Yani yerel seçimlerin genel seçimlerden biraz daha farkı var. Her ne kadar son yıllarda bu denge ufak ufak değişmiş olsa da, hani normalde bir genel seçimde çok parti odaklı bir kampanya yaparken, evet, ve söylemlerin daha genele giderken, geçtiğimiz yıllar içerisinde artık bu yerel yönetimlerin sorumlulukları, özellikle bu sosyal belediyecilik, yoksullukla mücadele, eşitsizliklerle mücadele konusunda o kadar özneye oturdu ki, evet, yerel yönetim seçimleri de bayağı şeye dönmeye başladı. Genel seçim gibi çok geleceğine karşı karar verebileceğim bir hale geldi. Yani söylemler de burada. Normalde olması gereken tabii ki bu değil. Kampanyalarda parti kampanyalarıyla çok yakın gitmeye başladı. Dikkat edecekleri şey tabii bu kadar kısa sürede, hani 37 gün kaldı. Hizmetlerini anlatmaları, doğru anlatmaları, doğru görselleri kullanmaları, şeffaf olmaları, dürüst olmaları. Tabii bunlar çok, ben bir hayalden ve idealden bahsediyorum. Kampanya yaptıkları illeri ve ilçeleri tanımaları. Ya bence asıl önemli olan bu. Yani genel bir kampanya Türkiye geneline yapabilirsin. Ama aday olduğun ili ve ilçeyi tanımak, oralı olmak, oralı olmanın biraz altını çizmek istiyorum. Yani sokağını, mahallesini bilmediğin yerde bir kampanya yürütmek çok zor.
Bu aslında aday tercihinde de çok önemli bir kıstas.
Çünkü yaşadığın kenti bilirsin, yaşadığın kentin sorunlarını bilirsin. Ha, şöyle bir şey de oluyor. Tabii ki verileri okursun ve sokağa inersin, bir çalışma yaparsın. Eğer o kentte oturmayan veya o ilçede oturmayan bir başkan adayı varsa da onun da orada o sokaklarda biraz zaman geçiriyor olması gerekiyor.
Peki mesela bir örnek üzerinden ilerlemek istiyorum. Daha doğrusu iki taraflı bir soru soracağım. Az önce şey dediniz ya, bu partiler daha çok ön plana çıkmaya başladı. Bir örnek olarak mesela İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Hamza Dağ'ın afişlerini görüyoruz. Herhangi bir şekilde bir AK Parti ibaresi bulunmuyor. Ve daha çok aslında isim üzerinden bir adaylık gösteriliyor. Bu mesela tabii ki bölgeden bölgeye de çok değişiyordur, eminim buna. Buna emin olmakla birlikte sizi bir, hani sizin perspektifinizle, sizin görüşünüzle doğru bir ilerleyiş olarak nitelendirilebilir mi? Yoksa bu dönemde aslında biraz daha partiye önem çıkarmak gerekiyordur.
Oradaki logo kullanım tamamen stratejik bir karar. Çünkü zaten bölgenin genel bir eğilim ve tepkisi var. Çünkü eğer dediğin şeyi partiye öne çıkartma değil, adayı öne çıkartma stratejisi olsaydı, yani genelde yapılan bir hareket olsaydı, bunu diğer il ve ilçelerde de görürdük. Bu o bölgeyle ilgili alınmış özel bir karar olsa gerek.
Anladım. Peki mesela özellikle Ankara ve İstanbul üzerinden ilerlediğimizde bu iki il için partilerin yerel seçim çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara'da, İstanbul'da özellikle, çünkü anketlerde çok başa baş hani görünüyor. İstanbul aslında daha çok ön planda bu konuda. Hani Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu'nu karşılaştırdığımızda bu anketlerde çok böyle ufak farklılıklar göz önüne çıkıyor. %1'lik, %2'lik. Bu süreçte böyle hazır başa baş giderken buradaki partilerin yerel seçim çalışmaları, kampanyaları hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?
İki tarafında farklı farklı söylemleri var. Tabii şurada şöyle bir gerçeğimiz var. Tarafsız bir yerden baktığında İstanbul'da Ekrem İmamoğlu son 5 yıldır belediye başkanı. Diğer taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmiş dönemi, yıllarca üst üste dönemlerce belediye başkanlığı yapmış bir süreçten bahsediyoruz. 5 evet. yılda sanki son 20 yıldır Ekrem İmamoğlu belediye başkanıymış ve onlar ilk defa adaymış gibi yapılan söylemler tabii ki garip geliyor. Yani şu bile mesela çok ilgimi çekmişti benim. Sözü bu kadar sahip olabilme, hatırlar mısınız? 2019 seçimlerinde gençliğimiz var, enerjimiz var demiş,
evet,
İmamoğlu.
Evet.
Geçen gün programı izlerken gördüm. Aynısını söyledi. Ama bu söylem zaten söylenmişti ya 5 yıl önce. Veya evet, vaatlere bakıyorum yani şimdi tekrardan. Çevre, şehircilik, iklim, kentsel dönüşüm. Ya şimdi kentsel dönüşüm dediğin noktada aday olan yani Ekrem İmamoğlu'nun aslen birebir yani rakip olarak da burada. Ya aslında bir sürü adayımız var. Evet, bağımsız evet, adaylarımız evet. var. Önemli bağımsız adaylarımız var. Nasıl Mahdilik Mahruki de aday bağımsız evet. adaylardan biri mesela Beşiktaş tarafında. Ama şimdi bahsettiğim o değil. İki tane adayımız var, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu.
Yani başa baş götürüyorlar.
Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanı olan bir adayımız var bizim karşımızda.
Evet.
Diğer karşımızda da bir dönemdir İstanbul Büyükşehir Belediye sizin başkanlığı yapmış hala da başkan olan bir adayımız var. Bu sen kentsel dönüşüm dediğinde alınan kararlar, kanunlar, yapılanlar hani biraz bir sorumluluk bunları söylerken neye dayanarak söylüyorsun sorusunu insanın aklına getiriyor. Ama seçmenin tarafını da anlayabiliyorum hani sonuçta bir güç dengesizliği var. Yani... Şöyle söyleyeyim mesela Küçükçekmece'de örnek vereceğim size. Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Kiptaş'la beraber yapıldı bu. Yani yerel yönetim ve büyükşehir beraber yaptığı bir şey. Bir pilot çalışma olarak başladı. 2 yıldır bir imza bekliyor bakanlıktan.
Bakanlıktan?
Bakanlıktan imza bekliyor. Proje başlayacak. Şimdi seçmen tabii ki şunu görüyor olabilir. Evet iyi proje yapılabilir fakat uygulanması ile ilgili tabii ki... Devlet tarafından gelecek onaylar var. Oradan dolayı belki kuruma doğru biraz daha eğilim yaratabilir. Ama işte söylediğin şeyleri sanki yıllardır sen o yönetimde değilsin. Sanki sen yıllardır bu süreci içerisinde yer almamışsın gibi sıfırdan bir iletişimle söylemek tabii ki çok garip geliyor. Ama biz ülke olarak artık o kadar fazla üst üste seçim yaşamaya başladık ki.
Evet.
Hani İşte erken seçimlerimiz var, zamanda seçimlerimiz var, referandumlarımız var. Biz sürekli bir seçim halindeyiz. Sürekli bir seçim halindeyiz. Sürekli oy veriyoruz. Bu arada oy katılım oranlarımız da bayağı yüksek aslında. Yani bu dünya ortalamasına göre baktığında biz sandığa da giden bir ülkeyiz. Ona rağmen tabii ki hala sandığa gelin diyoruz. Diğer taraftan sandığa gelmeyle değil de bu yurttaşlık görevi. Yani bir lütufta bulunmuyorsun sen sandığa gittiğinde. Evet. Yani sen kendi kentinle ilgili birine yetki verme üzerine gidiyorsun. Ve o yetkiyi veriyorsun. Tabii ki sandığa gideceksin. Veya işte milletvekili yeden seçimlerde yetki vermek için sandığa gidiyorsun. Ve bu senin gerçekten yurttaşlık görevin. O partinin sahibi yapmaz. İnanılmaz ulvi bir şey yapmış olmuyorsun. Oy veriyorsun. Oy veriyorsun. Bu kadar.
Peki mesela Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul üzerindeki söylemini değerlendirseniz onunla ilgili neler söylersiniz şu andaki seçim çalışmasında?
Tüm kampanyalar arasında gerçekten en beğendiğim sözlerden biri. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Kamuda şunu görebilirsin işte. Bütün faaliyet raporları, performans raporları neyi nereye harcadı? Neyi ne kadara yaptı? Bunu görüyorsun zaten. Son 5 yıla bakarsak Türkiye için çok enteresan bir 5 yıldı. Yani bir Covid süreci yaşadık. Yani bu evet. Covid sürecinde hiç kimseye ekstra bütçeler verilmedi. Zaten belediyenin kaynakları belli. Ülke olarak çok çok yani bütün dünya zaten zor bir süreç yaşadı. Üzerine deprem. Yani şu anda 1 yıl geçti daha depremin üzerinden.
Evet.
Ve belediyeler gene aynı sabit bütçelerle yani bu bütün partili belediyeler için geçerli. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için de, Adalet ve Kalkınma Partisi için de, Milliyetçi Hareket Partisi için de, İYİ Parti için de hepsi mevcut kendi bütçeleri. Neyse normalde işte atıyorum 1 milyon nüfusu olan bir ilçenin bütçesi 1 milyon nüfusa hizmet edecek kadar ve ona göre planlanıyor. Ve sen ona göre hareket ederken artı bir il veya ilçeye de gidiyorsun ve oraya da hizmet veriyorsun. Bunlar çok önemli şeyler. Ona rağmen ben başarılı buluyorum. İsrafı önledik, hizmeti getirdik. Çok çok çok güçlü.
Seçmende bir karşılığı olduğunu değerlendirir misiniz peki? Şu an özellikle İstanbul seçmeni için konuşuyorum. İstanbul'daki yaşayanlar için konuşuyorum.
Seçmende partili olma ve partili hareket etme tavrı tabii ki çok yüksek. Ama her zaman şu olmuştur. Yerel seçimler, genel seçimlere göre ilgili partiye biraz daha mesaj veren seçimlerdir. 2019 seçimde aslında biraz öyle bir şey oldu.
ilgili partiye dediğimizde yani CHP'nin daha
mesela
güçlü
şöyle, şu anda olması. Hükümette kim var? En son 2023 genel seçimlerinde nasıl bir sonuç aldık? Adalet ve Kalkınma Partisi daha yüksek oy aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan böyle bir sonuç aldı. Yani kazanan sonucumuz, tablomuz ortada. Okey. Şimdi yerel seçimlere bakıyoruz. Yerel seçimlerde şunun mesajını veriyor. Mesela 2019 yerel seçimlerine evet. De bir önceki genel ve yerel, toparlayayım baştan. Bir önceki genel ve yerel seçimlere baktığımızda da genel seçimlerde seni seçiyorum dedi. Ama yerel seçimlerde şu mesajı verdi. Seni seçtim ama bak benim hala bir oy gücüm var. Çünkü asıl hizmeti aldığın, yani vatandaşla, yurttaşla birebir hizmeti aldığı yer yereller. Yerel. En basiti. Kapından çöpün alınıyor mu, alınmıyor mu?
Evet, evet. Peki böyle birazcık daha şimdiki çalışmalardan uzaklaşırsak, daha böyle bir genele gittiğimizde, sizin böyle bu zamana kadar çok doğru bir kampanya süreci yürüttü dediğiniz, düşündüğünüz bir isim ya da bir parti oldu mu? Bütün genel, daha önceki yerel seçimler için soruyorum aslında bunu size.
Bunu tüm genel ve yerel seçimler üzerinden. Aslında şunu söyleyeceğim, yani tüm seçimler üzerinden düşünürsek ben biraz daha sivil toplumu da buna dahil etmek istiyorum.
Tabii ki.
Çünkü
çok sivil, önemli bir etken bu arada.
Sivil toplumun da bu konuda yaptığı çok çok çok çok çok önemli çalışmalar var. İki yeri söyleyeceğim size. Bir tanesi 2007 genel seçimleri Kadın Adayları Destekleme Derneği, benim dosyada içinde bulunduğum, yönetiminde bulunduğum seçim kampanyasını birlikte yaptığımız bir süreçte meclise girmek için erkek olmak şart mı? %4.3 olan kadın oranı meclisteki o kampanyanın da etkisiyle %10'a çıktı. Yalnız şunun altını çizmek isterim. Çok etkili bir kampanyaydı. Bugüne göre çok daha fazla özgürlük alanımız vardı. Kısıtlamalarımız yoktu. İnsanlar daha rahat destekleyebiliyordu. Ama hiçbir zaman bir seçimi kampanya çalıştırmaz. Kampanya kazandırmaz. Yani kampanyanın etkisi orada vitrin görevini görür. Derdini anlatırsın, hizmetlerini anlatırsın değil. Kampanya senin vitrinin, derdini, hizmetlerini seçmenle birebir iletişimi sahada yaparsın. O yüzden kadın örgütlerinden örnek vermek istedim. Çünkü seçim dediğiniz şeyin bir sürü ayağı var. Kampanyası var, lobiciliği var, sağ çalışması var. O seçim o yüzden %10'a çıkan bir sonuç verdi. Diğeri İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmesi, işte konuşuldu daha çekilmeden önce. Kadın Koalisyonu'nun yaptığı vazgeçmiyoruz.
Hala çok net da bir söyleniyor.
Mesaj. Evet, çok net bir mesajdı bu. Vazgeçmiyoruz. Ben bu iki kampanyayı halihazırda çok başarılı kampanyalar olarak buluyorum. Siyasi kampanyalara gelirsek, biraz önce size aslında göstermiştim. Tekrardan geleceğim aynı görsellere. Şimdi yani bu ilk işte mesela bir kampanya. CHP'nin kahve gitti adı kaldı yadigar. Analar çocuklarınızı oylarınızla koruyun. MSP. Denenmemiş denenmez. Solcuya renksize aldanma. Saadet Partisi. Ki bu arada son dönemde çok kampanyalarını beğendim. Özellikle dijital kampanyalarını çok beğendiğim. Çalışmalarını çok çok başarılı yapan partilerden biri. Maaşlara %50 zam. Adalet ve Kalkınma Partisi. Daima millet, daima hizmet. Bunu hatırlarsınız. Tayyip Erdoğan'a.
Evet, evet, evet. Doğru.
Şimdi genel olarak tüm kampanyalara döndüğümde tabii ki hep hizmet üzerinden yapılan söylemler.
Ve vaatler. Çok net bir şekilde ortaya konması
şimdi aslında. Eş zamanlı ama dünya da değişiyor. Yani şimdi biraz daha dillere pelesenk oldu bu sürdürülebilirlik, ileri dönüşüm kavramları. Gerçekten yani ekoloji, sürdürülebilirlik, inovatiflik. Yani bunlar yeni değil tabii, son 20 yıldır aslında konuştuğumuz ve tartıştığımız, içine girdiğimiz, yapılması gerektiği üzerine işte 2050 hedefleri gibi gibi gibi bir sürü şeyimiz var. Fakat şimdi artık seçim kampanyalarına da yansıdı bu. Yani insanlar kampanya söylemlerinde iklimi, gelecekle ilgili vaatlerini, çevreyi vermeye başladı. Şöyle ayırabilirim aslında ya, iyice karıştırmadan da çünkü karışmaya başladık. Ben kendimden soğudum şu anda karışırken. Bir taraf biraz daha yapı ve deprem güvenliği üzerine giderken.
Evet.
Diğer taraf biraz daha çevre, yaşam, sosyal haklar üzerine gidiyor. Aslında sosyal ben iki tarafı böyle ayırabilirim. Çok eleştirilmiştir Adalet ve Kalkınma Partisi bu sosyal yardımlarla ilgili ve Cumhuriyet Partisi çok fazla eleştirmişti hatta, yani bunu yardım vererek aslında sen refahı sağlayamazsın. Sonradan şu anda sosyal yardımlar bütün belediyelerde arttı. Fakat şu farkı görüyoruz arada. Sosyal yardımı yukarıdan aşağıya bir sistemle değil, yataydan dayanışma modeliyle yaptığında ve hatta daha da doğru bir cümle kuracağım. İnsanları mahcup etmeden ve geliştirerek, onlara imkanlar da yaratarak yaptığında o zaman faydası oluyor. Yoksa bir insana düzenli gönderdiğin koli yardımı, o yardımı, bu yardımı, bunun bir sonu yok. Muhtemelen CHP'nin de eleştirdiği buydu. Fakat o kadar alışa geldi ki bu sürekli işte. Bunu bütün her seçim zamanı siyasi danışmanlar, analistler bunu sürekli tartışır zaten. İşte kapılara çay gönderme, kapılara kahve gönderme,
makarnalar, kömürler.
Tamam, onları kolye koyup veriyorsun şimdi de yani. Fakat bu dönem mesela halk marketlerin, çok başarılı bulduğum çalışmalardan biri, halk marketlerin devreye girmesi, gıda bankasının devreye girmesi. Bu aslında bu sürdürülebilirliğin de yerel yönetimlerde nasıl döndüğünü, insan faydası üzerine nasıl çalıştığını, işte kurdukları kuluçka merkezleriyle iş hayatına biraz daha sokmaya çalışma, istihdam merkezleriyle aynı şekilde. İki söylem var işte ez cümle. Bir taraf biraz daha yapı ve inşaat ve bina odaklı giderken, diğer taraf biraz daha hizmete dokunur tarafta gidiyor. Ama şöyle bir avantaj var elde. Ankara'nın da İstanbul'un da yaptığı üzerinden konuşabilme hakkı var.
Çünkü zaten hali hazırda mevcut başkan, evet, ve ilerliyor.
Evet. Bu bunu yaptım ve bunları daha yapacağım. Yani sözü, yaptıklarım aslında geleceğim teminat şu anda, yaptıklarımı görüyorsun diyor. Fakat diğer tarafta da çok ciddi bir güç var. Yani şimdi Tayyip Erdoğan'ın gücünü, liderlik vasfını, liderlikle ilgili duruşunu çok tartışabilme şansımız yok. Yani sevenler, sevmeyenler, beğenenler, beğenmeyenler, bir lider modeli var ve o lider yine sahada.
Hatta bir noktada artık farklı ülkelerdeki devlet başkanlarına bile örnek olduğu söylemi de
mevcut. Evet, geçenlerde yani bir yerde okudum onu. Evet. Ve yine sahada yani. O yüzden bu kampanyaları şu anda, muhtemelen hayatımda herhalde bu 25-26 yıllık iletişim, profesyonel iletişim hayatımda kampanyaları yorumlamanın en zor dönemi bu. En zor dönemi bu.
Bu şekilde nitelendirmenizin sebebi peki hani bir cumhurbaşkanı figürünün de yerel seçim çalışmalarına dahil oluyor olması mı bir noktada?
Aslında şöyle, yani cumhurbaşkanı değil, sahaya indiği yer bir parti lideri olarak iniyor. Fakat gün sonunda tabii ki orada bir eşitsizlik yönetim var. Yani söylemlerde bir belediye başkanı ve cumhurbaşkanının karşı karşıya gelmesi normalde hiyerarşide mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Tabii ki vatandaş da bunun bir karşılığı olacak, görecek. Ama dediğim gibi yerel seçimler genel seçimlerden farklıdır ve mesaj verir. 2019'un mesajı verdi. Şimdi tekrardan verecekler. Ya diyecek ki ben Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerinden memnunum. Razıyım Mansur Yavaş'tan memnunum. Razıyım işte bilmem ne, razıyım, memnunum. Devam edeceğim. Veya diyecek ki hayır, ben bunu istiyorum. Ben bunu denemek istiyorum şimdi de.
Peki mesela buradan şunu sormak istiyorum size. Sizce seçmenin duymak istediği mesajlar ve vaatler neler? Yani hani burada evet bir karar verecekler ve bu kararı verirken de aslında siyasetçilerin seçmenin duyması gerekiyor ve bunun üzerine ilerlemesi gerekiyor. Tabanda ne görüyorsunuz?
Aslında bunu şurada yapalım. Seçmen gerçekten güveniyor mu siyasetçilere?
Bununla ilgili bir araştırma var. Ondan bahsedeyim size. Reform Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma. İki seçim arası seçmen ve duygular araştırması ismi. Bu araştırmada şöyle bir sonuç çıkıyor. Üç seçmenden biri sandığa gitmek istemiyor şu anda. Ve aslında bu seçmenlerin siyasetten ve siyasetçilerden uzaklaştığını vurgulayan bir araştırma. Yani söylediğiniz şeyle çok bağlantılı aslında. Bu bir nebze kanıtlıyor bu durumu.
Peki neden güvenmiyor? Neden gitmek istemiyor? Yani bu iki seçim dediğin arada bir yıl var.
Evet, evet.
Zaten çok yakın. Seçmen neden sandığa gitmek istemiyor?
Bunu kime ben küs? Sorayım.
Çünkü sadece gitmek istemeyen şey değil. Yani
Tabii, her partiden.
Her partiden gitmek istemeyen var.
Evet.
Yani bunun şu anda sebeplerinden, ekonomik sebepleri var. Yoksulluk, geçim sıkıntısı. İnanılmaz bir şey yaşıyoruz çünkü.
Ya oranı azalıyor, artıyor ama dediğiniz gibi her partiden gerçekten var. Bir noktada belki seçimlerin de etkisi var burada. Yani az önce sizin de söylediğiniz gibi o kadar fazla seçim oldu, o kadar fazla seçime gittik ki belki bir noktada bir yıpranma da var.
Yani yıpranma burada zaten etkilidir ama biz genel olarak zaten eğilimimiz sandığa gitme. Şimdi biz %50 sandık katılımı yapmıyoruz ki. Yani bu ülkede %70'lerin, 80'lerin üzerinde sandık katılımı var. Ben çok altına düşeceğini düşünmüyorum. Diğer taraftan iki taraf, yani bu bütün partilerde ama iki tane güçlü partimiz var. Yani sonuçta onların üzerine daha çok konuşuyor olacağız. Belirleyici olan üzerinden diyeyim biraz daha. Bir partiye küskünler var. Çünkü aslına bakarsan 2023 seçimleri iki taraf için de hezimet. İki taraf da buradan çok başarılı çıktı, kazandık diye çıkmaması lazım. Yapılan kampanyadan tut söylemlere kadar ve sonuca kadar.
Aslında CHP için bunu anlıyorum ama AK Parti için neden böyle değerlendirdiğinizi merak ettim.
Çok inanılmaz bir farkla kazanmadık ki. Yani şeyi karşılaştırdık. Oran sonuçta oran üzerinden söylüyorum. Yani bu bir partili köşesinden değil zaten. Yani oran üzerinden baktığından daha öncekinden çok bir fark bir şey çıkmıyor ortaya. İstanbul evet biraz daha artı yapmış kendi tarafında. İl üzerinden bakarsan. Fakat yoksulluk dediğin şey çok etkileyen bir şey insanların hayatı. Yani yoksulluk dediğin sadece sosyoekonomik durumu daha düşük, daha dar gelirli olanlar değil. Yani bu artık o krem de la krem dediğin tarafta da çok ciddi kayıp var.
Yok zaten orta
yani,
sınıf.
Yani orta sınıf zaten bizde yok. Ve hani mesela şu son zamlar, asgari ücretin arttırılması, sen asgari ücreti arttırıyorsun. Ama yukarıdakini de aşağıya çekiyorsun bunu yaparken.
Evet.
Veya asgari ücreti arttırıyorsun ama bir markete gittiğinde yaptığın alışveriş
hemen onu aynı
karşılamıyor.
Evet.
Veya kaldığın kira. Şimdi insanlar bunu bir fiil yaşıyor hayatında. O yüzden seçmende ekonomik, yani şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar çok ciddi bir etki. İki partilere küskünlük. Her ne kadar gene güvenerek iki tarafa da kemik oyları varsa hala devam eden, sonuç istiyor. O verdiği sözleri yapmasını bekliyor. Yerel seçimlerin böyle bir avantajı vardır. Genel seçimlerde daha uzun vadeli sözler, daha hayata, hayat standartlarını daha farklı bir yerden geliştirecek vaatlerde bulunabilir ama yerelde onu yapmıyorsun işte. Yerelde bir fil hayatına dokunacağı yerden, ya mahallenin duvarına dokunmak gibi bir şey bu. Oradan söz veriyorsun. Şimdi onu bekliyor. Ben bana verdiğin sözleri tutmanı bekliyorum diyor. Sosyal medyada şöyle hesaplar açılmaya başladı. Bir önceki seçimlerde verdiği vaatler ne kadarını gerçekleştirmiş? O yüzden bence seçmenin ben çok sandığa gitmeyeceğini zannetmiyorum. Biz Eylül olarak sandığa gidecek bir toplumuz. Muhtemelen gene sandığa gideriz. Niye gitmeyiz? Tatile denk gelirse gitmeyiz. Üşeniriz, gitmeyiz ama en sonunda gidilir. Bir kere o baskı yapılır, haydi seçime, yani oy kullanmaya gel diye. Ben sandığa gidilmeyeceğini, çok inanılmaz bir düşük olacağını zannetmiyorum. Sandığa yine gidecek ama seçimi belirleyecek olan da şu anda yapılan kampanyalar, mitingler, outdoorlar, reklamlardan ziyade özellikle son 15-20 gün çok belirleyici olacak.
Son 15-20 gün?
Son 15-20 gün.
Bu şekilde olmasının nedeni?
Çünkü şöyle düşün. Şimdi daha önceden bir kampanya yapıyorsun. Billboard kullanıyorsun. Dijital yeni hayatımızda, artık çok hayatımızda ama yazdığın şeyin kalıcılığı, hafızanda kalıcılığı çok daha uzun süre. Şu anda update bu kadar, güncelleme kadar hafızan var.
Evet.
Instagram'daki story hatırla. Yani bu bir dakika, 15 saniye, işte ya 30 saniye, 15 saniye giderek senin algın, yani 3 saniye şu anda senin yakaladığı algı. Kampanyada böyle bir şey. O yüzden son düzlükte biraz daha yarış ortaya çıkacak. Lakin şu kötü tabii, yani kampanyacı olarak en azından benim tarafımdan geçmiş yılların kampanyalarına baktığımda çok daha etik kampanyalar görüyorum. Siyasetçilerin dili, birbiriyle konuşması, vaatleri, şu anda yaşadığımız şey biraz sokak daha, kavgası gibi.
Evet, onu diyecektim ben de. Böyle sanki dövüşmek.
Sokak kavgası gibi. Bu zaten eğer gitmezse seçmen, gerçekten bir ekonomik sebeplerden gitmeyecek. İki, yaratılan bu gerilimden gitmeyecek. Atmosfer, İnsanlar gerilimle ilgili yeterince zaten zor bir süreç yaşadı. Yani bu 5 yılda yaşadıklarımız, tekrardan başlayalım. Pandemi. Biz pandeminin etkisine 2020, 21, 22 değil. Yani bunun zaten bir devamlılığı var.
Evet.
Onun biz insan psikolojisine etkisinin anında çıkmıyor. Bunun bir devamlılığı var.
Evet.
Normallerin değişti. Evet. Bunun hayatına adaptasyonu var. Artı ekonomik şartlar. Yani 2018 Mart ayında doları 4'e yuvarlarken şu anda yuvarladığın yer seni yuvarlıyor. Satın alma gücün var. İfade özgürlüğün var. Bunların hepsi etkiliyor seçmene.
Tabii. Peki bu artık tabii son sorum olsun. Şimdi yani bahsettiğiniz gibi son 15-20 gün çok önemli dediniz. Ve aslında o çekmenin ve almanın da seçmenin 3 saniye gibi bir süreyle kaldığını söylediniz. Karşılıklı didişme de çok fazla. Böyle bir atmosferde partiler sizce kriz yönetimine gereken önemi veriyorlar mı? Yani o ya da şöyle sorayım. Böyle durumlarda siyasi partilerin refleksleri nasıl oluyor? Çünkü aslında bu karşılıklı dövüşme sürecinde taşlamalar da çok fazla yaşanıyor. Bunları nasıl idare ediyorlar?
Olması gereken ilk başta idealinden başlayayım. Kriz yönetimi dediğiniz şey için zaten hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani bu dünyanın en klişesi, SWOT'tan girmeyeceğim ama Johari diye diğer bir klişemiz var ama her zaman çok iyi çalışmıştır. Gelebilecek, başına gelebilecek krizleri, yaşayabileceklerini iki tarafta birbirini çok iyi tanıyor. Neler yapabileceklerini iki tarafta birbirini çok iyi biliyor. Buna bir, hazırlıklı olmak gerekiyor. İki, her zaman denir ki krize anında cevap vermek gerekiyor. Ben buna hiçbir zaman katılmadım. Anında refleks hata yaptırır. Kriz olduğu anda ilk başta gerçekten bir durup ne olduğunu görmek lazım. Çünkü artık kriz dediğin hikaye toz duman oluyor. Toz duman. Şimdi toz dumandayken sen önünü göremezsin. Bir sakince bekleyip bir bakacaksın ilk başta ne oluyor, ne bitiyor. Ve dürüst olacaksın, şeffaf. Şeffaf olmadığı ve dürüst olmadığı sürece o krizin içinden çıkabilme şansı yok. Çünkü döner, dolaşır, o gerçek ortaya çıkar. İki tarafta birbirinin yalanını yakalamaya çok teşne ve yakalayabilir ve çıkartabilir. Seçmenin yalancı bir lidere, yalancı bir kampanyaya ve söyleme hiç ihtiyacı yok. Ha, bu arada şu da bitti artık mesela. Daha önceden şu hikaye vardı, hatırlarsınız. Ya götürüyor ama yapıyor. O hikaye bitti artık. İnsanlar orada değil. Çünkü o kadar aç ki hizmeti zaten yapması gerekiyor. Ve niye götürecek ve ben niye buna müteşekkir olacağım? Belediye dediğin çöpü alacak zaten. Kaldırımı yapacak zaten. Asfaltı dökecek zaten. Ve bu arada yani bunu da kendi projesi bizden, senden, ben aldığı vergilerle yapıyor. Niye bunun için ben ekstradan müteşekkir olacağım? Önemli olan halkın vergilerle yönettiği süreci en doğru şekilde sana hizmet olarak geri getirme. Bu kadar basit. Bunu da kampanyalaştıracaksın. Gerçek vaatlerde bulacaksın. Krizde de tekrardan dönüyorum. Yalan söylemediği sürece çok büyük krizler çıkacağını zannetmiyorum. Yani büyük krizler de, dedim ya, bu her şey 3 saniye. Krizi de aynı şekilde toparlayabiliriz. Yani çok büyük bir şey olmadığı sürece krizleri rahat toparlayabileceklerini düşünüyorum. Ve fakat kriz planları da eskisi gibi böyle kalkıp ben bir 6 aylık kriz planı yapayım diyebileceğim bir yerde değil. Çok daha short term hazırlayacağın kriz planları olması gerekiyor. Bununla ilgili, bu kriz çıkabilecek başlıklarla ilgili alanında tecrübeli isimlerin orada olması gerekiyor. Artı bu, atıyorum işte, yani kriz çıkan alanla ilgili orada tecrübeli biri olacak. Artı orada sağdan tepki verebilecek biri olacak. Diğer taraftan dijitali ve medyanı analizini yapabilecek biri olacak. İyi bir ekiple çalışılması lazım. Ortak akılın üretilmesi lazım. Lideri doğru brieflemek lazım ve insanlara şeffaf, dürüst yanıt vermek gerekiyor. Ben bu konuda hani bundan belki bir önceki seçim, yani bir önceki yerel ve genel seçimlerde daha disiplinli ve daha iyi olduklarını düşünüyorum iki tarafında. Şu anda eskisi kadar bu konuya çok eğildiklerinden emin değilim. Ekrem Bey'in ekibi biraz daha güçlü geliyor burada bana. Yani hem danışmanları hem kendisinin sakinliği, daha pratik ve uzlaşmacı dili, o esprili dili her zaman zaten pozitif tepki alıyor.
Biraz şunun da etkisi olabilir belki, siz anlatırken düşündüm. Ekrem Bey aslında geldiği zamandan beri, 2019'da yani belediye başkanlığına geldiği zamandan beri aslında bu seçime hazırlanıyor. Ama Murat Kurum biraz aslında belki de son bir yılda ismi anılmaya başladı belediye başkanlığı için. Hani o yüzden aslında Ekrem Bey'in arkasında çok daha uzun bir çalışma var ve çok daha detaylandırılmış bir çalışma var. Murat Kurum böyle biraz daha hani oldu, hadi bakalım başlıyoruz gibi de olmuş olabilir belki de.
Ama şimdi Murat Kurum şu an, bu Murat Kurum dediğimiz kişi eski enerji, yani eski çevre, yani çevre bakanı. Şimdi bir bakanlık yaptığı, yönettiği bütçeler, kesinlikle, sorumlu olduğu işler, yaptığı, çalıştığı ekipler çok böyle hafif alınabilecek ekipler değil, uğraştığı şeyler.
Kesinlikle.
Keza diğer taraftan Ekrem Bey'in de, daha doğrusu herhangi bir belediye, Ekrem Bey olsun, Mansur Bey olsun veya diğer yereldeki belediye başkanları olsun, vaatlerle seçildiler, göreve geldiler, çalışmaya başladılar. Ama çalışırken, o vaatlerini gerçekleştirirken zaten diğer ihtiyaçları da görüyorsun ve onları da hedefleyerek, evet, devam ediyorsun çalışmalarına. Aslında şu anda istediği bir dönem daha ben iyi bir hikaye yazıp çıkayım burada. Evet. İyi bir hikaye yazmak istiyor belediye
başkanları.
Bence
bunu çok iyi anlatıyor. Yani Ekrem Bey'in kampanyası, Mansur Bey'in kampanyası bunu çok güzel anlatıyor.
Ben bunu yerellerde de görüyorum aynı şekilde. Hı-hı. Yani o, bu sosyal belediyeciliğin gerçekten Türkiye'de doğru uygulandığını biz bu son 5 yılda gördük. Bu çok önemli. Sosyal belediyecilik dediğimiz şey gerçekten çok önemli. Diğer taraftan da neden bu kadar ülkenin genelinin sorunlu olan şey yerel yönetimlerin üzerine bırakıldı? Bu da seçmenin cevap vermesi gereken bir şey, dönüp oy verirken karar verip karar vermesinde etkili olması gereken bir şey.
Güzel bir soruyla bitirdiniz. O yüzden bu noktada bırakalım. Dinleyenlerimiz de bu soruyu bir düşünsün oy vermeden önce.
Umarım verirler. Yani bir kere oy vermeme diye bir şey ben gerçekten anlamıyorum. Ha, çok mu gönüllü gidiyorum bu sefer? Evet, tabii ki benim bireysel kırgınlıklarım, üzüntülerim var. Fakat bu benim oy vermemi engelleyecek bir şey değil. Çünkü bu benim tepkim. Ben gideceğim, oyumu kullanacağım. Oyumu kullanacağım ki önümdeki 5 yıl boyunca eleştirirken oy kullanmamışlık üzerinden bir eleştirim olmasın. Ben oy kullanıp, oy kullanmamı da bu arada politik bir duruştur.
Evet.
O da bir sonuçtur. Onun da okunması gerekiyor. Yani ilk defa oy kullanacak gençler var. Bu arada hadi bunu da unutmayalım. İlk defa 2023'te oy kullanmış. Bu yıl ikincisini kullanacak. Ve ilk defa bu seçimde oy kullanacak, evet, seçmenler var. Yani bu da çok... Seçim sonuçları bize çok fazla şey gösterecek. Çünkü önümüzde yani bir 5 yılımız var, 2028 var. Bu bütün siyasi partilere, bütün liderlere, bence bütün siyasi partilere, bütün liderlere, gelecekte lider hayali, lider olma hayali olanlara, siyasete girmek isteyenlere çok ciddi bir veri verecek bu seçimden. İyi okumak gerekiyor.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Katıldığınız için de programımıza çok teşekkür ederim.
Tahammül ettiğiniz için bana, ben teşekkür ederim.
Çok keyifli bir sohbetti. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.